Ayrım 15, Ben Robot, Isaac Asimov, sayfa 155, Kaçış. Susan Calvin hiper asteroid üstünden dönünce Alfred Lanning'i kendisini beklerken buldu. Yaşlı adam kaç yaşında olduğunu söylemezdi ama 75'i devirdiğinden herkesin haberi vardı. Yine de kafası iyi çalışıyordu. Ve her ne kadar araştırma fahri müdürü unvanını alıp müdürlük koltuğunu Bogart'a devretmeye razı olmuşsa da hala her gün ofise geliyordu. Hiperatomik sürücünün tamamlanmasına ne kadar kaldı diye sordu.
Bilmiyorum diye cevapladı Calvin. Sormadım.
Umarım ellerini çabuk tutarlar. Aksi halde yarışı konsolide kazanacak. Biz de mağlup olacağız.
Konsolide? Onların konuyla ne alakası var?
Şöyle ki, hesap makineleri sadece bizde bulunmuyor. Bizimkilerin pozitronik olması daha iyi oldukları anlamına gelmez. Robertson yarın buna ilişkin büyük bir toplantı düzenleyecek. Senin dönmeni bekliyordu.
ABD robot ve mekanik insan AŞ'nin kurucusunun oğlu Robertson ince burnunu genel müdüre çevirdi. Lafa başlamasıyla beraber Adem elması yerinden zıpladı.
Siz başlayın, şu işi açıklığa kavuşturalım.
Genel müdür büyük bir zevkle denileni yaptı.
Durum şu patron, konsolide robotlar bir ay önce gelip bize garip bir teklifte bulundu. Yanlarında bir yığın rakamdan eşitlikten oluşan 5 tonluk bir problem getirdiler. Beyinden cevaplamasını istiyorlarmış, şu şartları öne sürdüler. Kalın parmaklarıyla şartları birer birer saydı. Çözüm bulamazsak ama eksik faktörleri tespit edip kendilerine bildirirsek $100,000. Çözüm bulursak $200,000. Buna ek olarak söz konusu makinenin üretim maliyetleri artı makineden elde edilen toplam karın çeyreği. Problem yıldızlar arası motor geliştirmekle alakalı.
Robertson kaşlarını çattı, zayıf vücudu kasıldı. Kendi fikirleri yok mu? Neden bizden istiyorlar?
Sorun da tam olarak burada başlıyor patron. Lev ver, gerisini sen anlatsana.
Konferans masasının öbür ucunda oturan Abe Lever kafasını kaldırdı. Çenesindeki kirli sakalları harıl harıl kaşıdı, gülümsedi.
Şöyle ki efendim, konsolidenin bir tane fikir makinesi vardı ama bozulmuş.
Ne? Robertson yerinden doğruldu.
Öyle, bozulmuş, ıskartaya çıkmış. Nedenini kimse bilmiyor. Ama benim birbirinden ilginç tahminlerim var. Mesela yıldızlar arası bir motor tasarlaması için bize getirdikleri verileri ilk başta kendi makinelerine yükleyip bozmuş olabilirler. Makine artık hiçbir işe yaramıyor, hurdaya dönmüş.
Duydun mu patron? Genel müdür oldukça neşeliydi. Duydun mu? Küçük büyük bütün endüstriyel araştırma grupları uzay bükücü bir motor geliştirmeye çalışıyor. Bu alanda en önde gelen iki kuruluş da Konsolide ve ABD robotları. Çünkü bizim süper robot beyinlerimiz var. Kendilerininkini bozduklarına göre öne geçtik demektir. İşin özü bu. Amaçladıkları şey tam olarak bu. Başka bir makine inşa etmeleri en az 6 yıllarını alacaktır. İşleri bitti. O yüzden aynı problemi kullanarak bizimkini de bozmak istiyorlar.
ABD robotları başkanının gözleri büyüdü. Pis herifler.
Sakin ol patron, daha bitmedi. Parmağıyla havada bir yay çizdi.
Lanning, sen devam et.
Doktor Alfred Lanning toplantıyı küçümser bakışlarla izliyordu. İşletme ve satış departmanlarını ilgilendiren işlerde hep bu tepkiyi verirdi. Gri kaşlarını indirdi, ruhsuz bir sesle söze başladı.
Bilimsel açıdan bu muallak durumu mantıklı analiz etmek lazım. Fizik teorisinin mevcut koşulları altında yıldızlar arası seyahat henüz biraz şüpheli. Konu tartışmaya açık. Konsolide'nin kendi fikir makinelerine yüklediği veriler bize verdikleriyle aynıysa onlar da tartışmaya açık. Matematik departmanımız verileri etraflıca inceledi. Görünüşe bakılırsa konsolide hiçbir ayrıntıyı atlamamış. Yüklenecek materyallere Franciacci'nin uzay bükülmesi teorisinin bilinen tüm açılımlarını da dahil etmişler. Ayrıca konuyla ilgili bütün astrofizik ve elektronik verileri de paketin içinde. Toplayınca epey veri ediyor.
Robertson dinledikçe gerildi. Lanning'in lafını bölerek "Beyin kaldıramaz mı diyorsun?" diye sordu. Lanning kendinden emin bir şekilde kafa salladı.
"Hayır, beynin kapasitesi bildiğimiz kadarıyla sınırsız. Sorunumuz robot bilimin kanunları. Örnek vermek gerekirse beyin çözümü insanların ölümüne ya da yaralanmasına yol açacaksa hiçbir problemin sonucunu bize bildiremez. Beyin açısından böyle bir problem çözümsüz kabul edilir. Eğer problem çözülmesine yönelik acil bir emirle sunulursa neticede bir çeşit robot olan beyin ikilemde kalır. Soruyu ne cevaplayabilir ne de reddedebilir. Konsolide'nin makinesi bu yüzden arıza yapmış olmalı. Durdu ama genel müdür devam etmesi için Eddie'yi de işaret etti. Gerisini de anlatın Dr. Lanning, aynen bana açıkladığınız gibi açıklayın. Lanning dudaklarını büzdü, kaşlarını kaldırıp Dr. Susan Calvin'a baktı. Calvin de başını önünde kavuşturdu, ellerinden ilk kez kaldırdı. Kısık ve duygusuz bir sesle konuşuyordu. Robotlar dilemmalar karşısında ürkütücü tepkiler verebiliyor diye söze başladı. Robot psikolojisi henüz mükemmellikten çok uzak. Konunun uzmanı olarak sizi temin ederim fakat niteleyici terimler çerçevesinde ele alınabilir. Çünkü robotlar pozitronik beyinlerinde barındırdıkları tüm komplikasyonlara rağmen insanlar tarafından dolayısıyla da insani değerler doğrultusunda üretilmiştir. İmkansızlıkla karşılaşan bir insanın tepkisi genellikle gerçeklikten uzaklaşmak olur. Sanrılar dünyasına adım atar, alkole sarılır, isteri krizlerine girer ya da kendini köprüden aşağı atar. Hepsi aynı kapıya çıkar. Kişi durumla yüzleşmekten kaçıyordur. Robotlarda da bu böyle. Mümkün olan en hafif dilemmalar bile rolelerinin yarısını bozabilir. Ağır dilemmalarda ise pozitronik beyin yollarının tamamı yanar. Bir daha da tamiri mümkün olmaz. Anladım dedi Robertson ama anlamamıştı. Konsolide'nin bize sunduğu verilere geri dönersek. Şüphesiz ki dedi Dr. Calvin, içinde yasak bir problem barındırıyor. Ancak beyin Konsolide'nin robotundan oldukça farklı bir yapıya sahip. Aynen öyle patron, aynen öyle. Genel müdür büyük bir coşkuyla araya girdi. Bu kısmı iyi dinlemeni istiyorum. Çünkü asıl film burada kopuyor. Susan Calvin'in gözleri parladı, sonra sabırla devam etti. Efendim, sizin anlayacağınız Konsolide'nin makineleri ki süper bilgin de bunlara dahil kişilikleri olmadan üretildiler. Bildiğiniz gibi işlevselliğe önem veriyorlar. Öyle olmak zorunda. Çünkü duygusal beyin yollarının temel patentleri ABD robotlarına ait. Onların fikir makinesi büyük çaplı bir hesap makinesinden ibaret. Dolayısıyla dilemmayla karşılaştığı an bozuluyor. Ancak bizim makinemiz olan beynin bir kişiliği var, çocukça bir kişiliği, çıkarım yapmakta üstüne yok ama aptal dahileri andırıyor, ne yaptığını o da pek bilmiyor, sadece yapıyor ve aslında henüz çocuk olduğu için çok daha dayanıklı bir makine, hayatı fazla ciddiye almıyor diyebiliriz. Robopsikolog devam etti. Yapacağımız şey şu, Konsolide'nin tüm verilerini mantıksal ünitelere böldük. Üniteleri beyine teker teker dikkatlice yükleyeceğiz. Dilemmayı yaratan o spesifik faktör yüklendiği anda çocuksu kişiliğe sahip beyin tereddüte düşecek. Yargı yeteneği henüz yeterince gelişmiş değil. Dilemmayı fark edene kadar arada gözle görülür bir duraksama olacak. Ve o arada üniteyi kendiliğinden reddedecek. Böylelikle beyin yollarının harekete geçip arızalanmasını önleyecektir. Robertson'ın Adem elması titredi. Bundan emin misin? Doktor Calvin bıkkınlığını gizledi. Böyle söyleyince kulağa çok mantıklı gelmiyor, haklısınız. Ama size işin matematiksel yönünden bahsetmeme gerçekten hiç gerek yok. Emin olun her şey dediğim gibi olacak. Birden devreye genel müdür girdi, hızlı hızlı konuşmaya başladı. Yani durum şu patron, teklifi kabul edersek bu şekilde uygulamaya geçebiliriz. Beyin bize dilemmanın hangi veri ünitesinde olduğunu söyleyecek. Ondan sonra o dilemmanın kaynağının ne olduğunu bulabiliriz. Öyle değil mi Dr. Bogart? Gördün mü patron? Kaldı ki Dr. Bogart'tan daha iyi matematikçi bulamazsın. Konsolide'ye çözülemedi deriz, sebebini de anlatırız, $100,000 kaparız. Onların makinesi bozulmuşken bizimkisi sapasağlam kalır. 1-2 yıl içinde uzay bükücü motoru ya da kimilerinin deyimiyle hiperatomik motoru tamamlamış oluruz. İsmi ne olursa olsun dünya üzerindeki en büyük buluş olacak. Robertson kıkırdadı, elini uzattı. Sözleşmeyi gösterin bakalım. İmzalayacağım.
Susan Calvin, beynin saklı tutulduğu yüksek güvenlikli odaya adım attığında görev başındaki teknisyenlerden biri makineye, 1,5 tavuk, 1,5 günde 1,5 yumurta yumurtluyorsa 9 tavuk 9 günde kaç tane yumurtlar diye soruyordu.
Beyin 54 diye yanıtladı. Teknisyen bunun üzerine yanındaki arkadaşına, gördün mü aptal herif dedi.
Doktor Calvin öksürünce teknisyenlerin eli ayağına dolaştı. Psikolog bir işaretiyle odada beyinle baş başa kaldı. Beyin 60 santimetre çapında bir küreden ibaretti. İçindeki helyum atmosfer titreşimleri önlediği gibi radyasyon da geçirmiyordu. Daha da derininde ise eşi benzeri görülmemiş karmaşıklıkta pozitronik beyin yollarından oluşan beyin vardı. Odanın geri kalanı beyin ile dış dünya arasında köprü görevi gören beynin elleri, ses telleri ve duyu organları denebilecek eklentilerle doluydu.
Doktor Calvin yumuşak bir sesle "Nasılsın beyin?" diye sordu.
Beyinin sesi tiz ve coşkuluydu.
"Harikayım Bayan Calvin. Bana bir şey soracaksanız belli oluyor. Bana bir şey soracağınız zaman elinizde hep bir kitap oluyor."
Doktor Calvin hafiften gülümsedi.
Haklısın ama acele etme. Soracağım soru öyle karmaşık ki yazılı halde yükleyeceğim sana ama henüz değil. Önce seninle konuşmam lazım.
Peki, konuşalım tabii.
Bak şimdi beyin, birazdan Doktor Lanning ve Doktor Bogart bahsettiğim karmaşık soruyu buraya getirecekler. Sana soruyu yavaş yavaş yükleyeceğiz çünkü dikkatli olmanı istiyoruz. Yüklediğimiz verileri kullanarak bize bir şey inşa edeceksin, tabii yapabilirsen. Ama seni şimdiden uyarıyorum. Sorunun çözümü insanlara zarar verebilir.
Vay canına diye fısıldadı.
Ona göre dikkatli ol. İnsanlara zarar verecek, hatta ölümle sonuçlanabilecek bir üniteye rastlarsan heyecan yapma. Doğrusunu söylemek gerekirse beyin, bu sefer ölüm bile umurumuzda değil, hem de hiç. O nedenle öyle bir üniteye denk gelirsen işlemi durdur, üniteyi bize geri ver. O kadar. Anladın mı?
Tabii. İnsanların ölmesi ha? Vay canına.
Doktor Lanning ve Doktor Bogart geliyor beyin. Problemin ne olduğunu sana açıklayacaklar. Sonra da başlayacağız. Usludur olur mu?
Kağıtlar yavaş yavaş makineye yüklendi. Yüklenen her ünitenin ardından beyin belli belirsiz kıkırdıyordu. Çalışırken çıkardığı ses de bu. İşlemini bitirince susuyor, yeni ünitenin yüklenmesini bekliyordu.
Saatler içinde yükleme tamamlandı. Bu süre boyunca birbirinden kalın yaklaşık 17 cilt fizik matematiğini beyine yüklemişlerdi.
Süreç ilerledikçe insanların kaşları daha da çatıldı. Lanning bıyık altından hiddetle homurdandı.
Bogart önce tırnaklarını inceledi, sonra dalgın dalgın kemirmeye başladı.
Son kağıt tomarlarının da yüklenmesi üzerine yüzü bembeyaz kesmiş Calvin,
"Bir şeyler ters gidiyor," dedi.
Kelimeler Lanning'in ağzından zar zor çıktı.
"Yok canım, olamaz. Öldü mü yoksa?"
"Beyin," Susan Calvin titriyordu. "Beni duyuyor musun beyin?"
"Efendim,"
diye karşılık verdi makine. Belli ki kafası başka yerdeydi.
"Bir şey mi istemiştiniz?"
"Çözüm."
"Ha evet, çözümüm mümkün. Size kocaman bir gemi inşa edeceğim. Çok kolay. Yeter ki gereken robotları bana sağlayın. Güzel bir gemi yaparım. 2 ay falan sürer herhalde."
"Şey, hiçbir sıkıntı çıkmadı mı?"
"Çözmem biraz zaman aldı," dedi beyin.
Doktor Calvin makineden uzaklaştı. Yanakları hala beyazdı. Diğerlerini de önüne kattı. Birlikte odayı terk ettiler. Calvin'in ofisine geçtiler.
"Anlamıyorum," dedi psikolog. "Verilerde ölümle alakalı bir dilemma olması lazımdı. Eğer bir şeyler ters gittiyse..."
"Bogart sakince makine mantıklı cümleler kurabiliyor," dedi. "Dilemma yokmuş demek ki."
Ama psikolog cevap vermekte gecikmedi. "Dilemma var, dilemma var. Farklı kaçış biçimleri mümkün. Beyin hafif atlatıyor olabilir mesela. Problemi çözemese de çözdüğünü sanıyordur. Ya da tam sınırdadır. Biraz daha zorlarsak sonu felaket olabilir."
"Diyelim ki dilemma yok," dedi Lanning. "Diyelim ki konsolidenin makinesi başka bir sorudan dolayı bozuldu. Ya da belki de mekanik arıza yaptı." Öyle bile olsa diye üsteledi Calvin, risk alamayız. Bakın bundan sonra beyine kimse selam bile vermeyecek. Vaziyeti ben devralıyorum.
Pekala diye iç çekti Lanik. Al bakalım, beyin de bu arada gemisini tamamlar. Ama gerçekten o gemiyi inşa edebilirse test etmemiz gerekecek. Biraz düşünüp taşındı. Bu iş için elimizdeki en iyi saha uzmanlarını görevlendireceğiz.
Michael Donovan elinin sert bir hareketiyle kızıl saçlarını taradı. Zapt etmesi mümkün olmayan saç tellerinin anında tekrar havaya dikildiğini fark etmedi bile.
Demedim mi sana Greg diye lafa başladı. Gemiyi bitirmişler. Ne işe yaradığını bilmiyorlar ama bitirmişler. Hadi bakalım Greg, hemen gidip kumandaya sarılalım.
Powell bıkkın bıkkın, kes şunu Mike dedi. En taze esprilerinde bile bir bayatlık var. Bu havasız ortamda hiç çekilmiyorsun.
Dinle o zaman. Donovan tekrar saçına hamle yaptı. Yine bir işe yaramadı. Demir kaplamalı dahimize de, onun o Tenike gemisine de güvenim tam. Ama iznim güme gitti. Bütün bu monotonlukla cabası. Burada varsa yoksa rakamlarla uğraşıyoruz. Onların da hepsi hatalı. Neden bu işleri hep bize yıkıyorlar?
Çünkü diye cevap verdi Powell kibarca, bizi gözden çıkarabiliyorlar. Tamam dur, sessiz ol. Doktor Lanning geliyor.
Lanning çok geçmeden yanlarındaydı. Gri kaşları görkemini yitirmediği gibi yaşlı bedeni de sapasağlamdı.
Powell ve Donovan'la birlikte ses çıkarmadan rampayı tırmanıp, başlarında insan gözlemci olmadan gemiyi inşa eden robotların bulunduğu açık alana çıktılar. Robotlar gemiyi tamamlamışlardı bile.
Lanning durmuşlar dedi. Bugün bir tanesi bile yerinden kıpırdamadı.
Gemiyi bitirdiler mi yani, emin misiniz diye sordu Powell.
Lanning nereden bileyim diye ters dedi. Çatık kaşları gözlerini gizliyordu.
Bitmiş görünüyor. Etrafta fazladan parça yok. Geminin içi de pırıl pırıl.
İçine mi girdiniz?
Girdim, hemen çıktım. Ben uzay pilotu değilim. Siz motor teorisinden anlar mısınız?
Donovan Powell'a baktı. Powell da Donovan'a.
Donovan, ehliyetim var efendim dedi ama hiper motorları ya da bükülmüş uzay navigasyonunu kapsadığını pek sanmıyorum. Üç boyutlu sıradan ehliyetlerden.
Alfred Lanning kınayan gözlerle ona baktı. Uzun burnuyla derin bir nefes aldı.
Neyse ki motor görevlilerimiz var dedi soğuk bir tavırla.
Lanning tam arkasını dönüp gidecekti ki Powell onu dirseğinden yakaladı.
Efendim, gemiye girmek hala yasak mı?
Eski müdür bir an düşündü, sonra burnunun kemerini kaşıdı.
Değildir bence, en azından sizin için.
Lanning oradan ayrıldı. Donovan ise arkasından mırıldandı. Kısa ve öz cümleyle içindeki bütün duyguları dışa vurdu. Sonra Powell'a döndü.
Karşısına geçip kendisini edebi bir dille betimlemek istiyorum Greg.
Sanırım sen de geliyorsun Mike.
Geminin içi tamamlanmış, ortaya harika bir iş çıkmıştı. Daha ilk bakışta insanın gözlerini kamaştırıyordu. Güneş sistemindeki hiçbir ustabaşı bu robotlar kadar afilli bir gemi üretemezdi. Üstlerine gümüş rengi parlak bir cila çekilmiş, duvarlarda parmak izi bile kalmıyordu. Köşeli hiçbir yüzey yoktu. Duvarlar, yerler ve tavan yumuşak geçişlerle birbirlerine karışıyor. Gizli lambaların o soğuk metalik ışığında yere tam 6 farklı gölge düşüyordu. Ana koridor olarak birbirinin aynısı odalara açılan dar sıkışık bir tünel bulunuyordu.
Powell, eşyalar duvara gömülü herhalde dedi. Ya öyle ya da oturmamız veya uyumamız yasak.
15. ayrımın sonu. Sayfa 163.